satır arası.
Merhaba sevgili dinleyiciler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Satır Arası programıyla karşınızdayız. Ankara'dan selam ve sevgilerimizi sunuyoruz. Program yapımcıları Şule Özçakır ve Necmettin Maksutoğlu ve teknik yapımdaki arkadaşımız Cihan Aydoğan'la birlikte ben Bilal Çetin.
Ben Fatih Atik.
Gündemin satır aralarını Satır Arası programında okumaya çalışacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkanı olmasının ardından ilk Merkez Karar ve Yürütme Kurulu toplantısını yaptı ve bugün de AK Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısındaki ilk konuşmasını gerçekleştirdi. Cumhuriyet tarihinde ilkler bu hafta yaşanmış oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü mesajlarını masaya yatıracağız. Darbe yargılamaları devam ediyor. Ankara, Sincan'da ve İstanbul, Silivri'deki duruşma salonlarında darbe yargılamaları son hızla devam ediyor. Darbe yargılamalarında gelen son durumu masaya yatıracağız. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Darbe Araştırma Komisyonu'nun raporu da açıklandı. Bu raporu ve bu rapora tepkileri de programımızda ele alacağız. Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerde yeni bir dönem mi başlıyor sorusuna da cevap arayacağız. Ben telefon numaralarımızı hatırlatmak istiyorum. +90 312 463 34 19 ve +90 312 463 34 21. Değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan ayını idrak ediyoruz. Bütün dinleyicilerimizin mübarek Ramazan ayını tebrik ediyoruz. Mübarek Ramazan ayının hem ülkemize, hem İslam alemine, hem de yurt dışında yaşayan bütün vatandaşlarımıza ve Müslümanlara huzur, barış ve kardeşlik getirmesini Yüce Allah'tan temenni ediyoruz. Evet Fatih Atik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genel Başkanı olmasının ardından dün Merkez Karar ve Yürütme Kurulu'nu topladı ve AK Parti'nin yeni A takımı belirlendi. Bugün de mecliste AK Parti'nin grup toplantısında, daha doğrusu ilk demeyelim.
Cumhuriyet
çünkü,
tarihi için değil. Önce de partili cumhurbaşkanları
evet,
vardı.
Evet, partili diyorsun. Cumhurbaşkanları vardı. Onu da hatırlatmak lazım. Atatürk, İnönü, Bayer partili cumhurbaşkanı olarak görev yapmışlardı.
1960'tan sonra.
Tek partili yaşama geçtikten sonra ya da 1960'tan sonra bir ilk yaşandı. Nasıl değerlendirmek gerekiyor bunları? Yorumlar nasıl, kulislerde neler konuşuluyor?
Şimdi sadece Türkiye'de değil, dünyada bir dönüşüm, değişim var ama öyle cümleye başlamadan önce ben de dinleyicilerimizin Ramazan'ını, mübarek Ramazan ayını tebrik etmek istiyorum Bilal Çetin. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan en önemli figür Türkiye için şu anda, siyasi figür anlamında. Bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin de en çok isteyen, kovalayan ve Türkiye için zorunluluk olduğunu anlatan kişiydi. Dolayısıyla bunun uygulaması da yine kendisine nasip oluyor şu anda, kısmi olarak uygulaması. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili anayasa değişikliği yürürlüğe girdi. İlk uygulanacak madde de partili cumhurbaşkanlığı konusuydu, maddesiydi. Ve o 21 Mayıs itibariyle Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Genel Başkanı seçildi Büyük Kongre'de. Dün dediğin gibi MKYK toplantısını yaptı ve kendi A takımını, MYK'yı seçti. AK Parti'nin yönetim kadrosu belirlendi. Bugün de grup konuşmasını yaptı. Tabii şimdi şöyle.
Dün AK Parti'nin Merkez Karar Yürütme Kurulu'nda yeni Merkez Yönetim Kurulu belirlendi. Daha doğrusu Genel Başkan Yardımcıları diye bilinen isimler belirlendi. Orada sanki böyle geniş kapsamlı bir değişiklik olacakmış gibi bir izlenim vardı kamuoyunda. Ama çok dar kapsamlı bir değişiklik oldu. Yanlış mı değerlendiriyorum?
Beklenti öyleydi. Hı-hı. AK Parti Kongresi'ne damgasını vuran kelime neydi dersen, değişim, evet. Reform. Hı-hı. Atılım kelimeleriydi. Cumhurbaşkanı da bu değişimden, atılımdan bahsetti. Zaten bugün de söyledi. Yani bundan sonra çok çalışmamız lazım diyor. Hı-hı. Ve buradan hepimiz şunu çıkardık. Cumhurbaşkanı 2019 hedefini koydu, 2023 hedefini koydu, 2053 hedefini ve 2071'i koydu. Yani buralara giderken daha dinamik, daha böyle aktif bir kadroyla, daha gençlerin yer alacağı kadroyla çalışacak. Dolayısıyla parti yönetiminin de bu şekilde gençlerden oluşacağını ya da yeni isimlerin, hepsi genç olmasa bile, yeni deneyimli isimlerin gireceğini tahmin ediyorduk. Fakat sadece 3 kişi evet. Değişti. Onlar da görevlerinden ayrılan, MKYK ve MYK üyeliklerinden çıkan Nüket Otar, Göksel, Şaban Dişli ve kimdi?
Yasin Aktay.
Yasin Aktay. Bu 3 isim AK Parti milletvekilleri görevden ayrıldı. Onların yerine de Ramza Kavak çıkan, Hamza Dağ ve Mahir Ünal geldi. Eski Grup Başkan Vekili ve Kültür Bakanı. Şimdi tabii beklenti böyle değildi yani. Hı hı. Beklenti daha elbette 25 yaşındaki genç arkadaşların veya 18 yaşındaki çocukların, gençlerin parti yönetimine girmesini beklemiyorduk, hı hı, zaten. Ama sayının daha da artacağını, ben yüksek olacağını düşünüyordum. Hı. Üçle sınırlı kalması şu anlama geliyor bence. Cumhurbaşkanı Erdoğan parti ana kademesinde herhangi bir eksiklik ya da tecrübe noksanlığı görmüyor. Hı hı. Ve boşlukları da bu şekilde tamamladı. İzmir dengesini gözettiğini düşünüyorum. Ama şöyle bir eksiklik var. Onu sürekli vurguluyor. Teşkilatlara çok vurgu yapıyor Cumhurbaşkanı.
Onu söyleyeceğim. Yani parti ana kademesinde bir eksiklik görmüyor. Ama eksikliği dünkü konuşmasında da bugünkü konuşmasında da ısrarla belirtti.
Belediyeler,
teşkilatlarda bir sıkıntı olduğunu ve teşkilatların bu yıl içinde tümüyle gözden geçirileceğini ve değiştirileceğini ifade etti. Hatta orada bir tabir kullandı. Metal yorgunluğu.
Metal yorgunluğu dedi, evet. Hı-hı. Şimdi teşkilatlar neden önemli? Teşkilatlar aslında bazı AK Parti yöneticileri teşkilatların Amerika'daki sistem gibi olmasını öneriyorlardı. Teşkilatları kaldıralım diyorlardı. Bunların bize bir faydası yok, yük oluyorlar bize diye. Ben bunu bazı AK Parti yöneticilerinden zamanında dinlemiştim. Hı-hı. Fakat Tayyip Erdoğan için teşkilat ne demektir? Tayyip Erdoğan için teşkilat neden önemlidir? Şunun için önemli. Kendisi teşkilattan geliyor. Siyasetin en altından geliyor. Gençlik, hı-hı, kollarından. Gençlik kolları başkanlığı yapmış. Oradan il yönetimine girmiş. İl başkanı olmuş. Kendi döneminde Refah Partisi'nden İstanbul Belediye Başkanı seçildiği zaman teşkilatlar sayesinde seçilmişlerdi. Hı hı. Çünkü partinin estirdiği bir rüzgar yok. Belediyeler ellerinde değil. Onun dışında ekonomik olarak hükümet kaynaklarını kullanamıyorlar. Hı hı. Ama nasıl İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildi? Teşkilat sayesinde seçildi. Hı hı. AK Parti, o zamanki Refah Partisi teşkilatı, kendi belediye il başkanıydı. Müthiş bir performans göstermişti. Hı hı. Özellikle kadınlar ve gençler. Teşkilatın önemi şu: doğrudan vatandaşa dokunduğunuz yerlerdir teşkilatlar. Vatandaşa gidersiniz, birebir derdini dinlersiniz, ziyaretini yaparsınız, bir ihtiyacı varsa görmeye çalışırsınız ve akabinde belediyeler. Bugün AK Parti'yi iktidara getiren, o günden gelen bu vatandaşla birebir temastır. Bu birebir teması da Cumhurbaşkanı en iyi teşkilatlarda gördü. Peki AK Parti'deki teşkilata vurgu yapmasının nedeni ne? Teşkilatlar uzun zamandan beri, AK Parti teşkilatları büyük eleştiri alıyor. Hem her iki seçimde, yani 2014, 2015, 2016'da yapılan seçimlerde ve bu yılki referandumda teşkilatlarla ilgili hep ben şunu duydum. Teşkilatlar çalışmıyor. Hı hı. Teşkilatlar birer ihale ve rant kapısına dönüştü. İçeride adamınız varsa yakınlarınız işe yerleştiriliyor veya işte işleriniz yürüyor. Yoksa bunları alamıyorsunuz. Bu nimetlerden, hizmetlerden faydalanamıyorsunuz eleştirisiyle çok karşılaşıyoruz. Hı hı. Dolayısıyla teşkilatlar AK Parti'nin kılcal damarları gibi. Vücudu besleyen, AK Parti'yi besleyen ana yerler, hı hı, teşkilatlar. Buralarda değişim, eğer bu tıkanmalar yaşanırsa, kılcal damar çatlakları ya da tıkanmaları yaşanırsa, AK Parti'nin beslendiği ana kaynaklardan, hı hı, kan deveranı olmayacak. Ve olmuyor. Yani son referandumda gördük. Cumhurbaşkanı eğer sahaya inmeseydi belki bu netice alınamayacaktı bile. 2014'teki seçimde de, 7 Haziran seçimlerinde de AK Parti %40'a düştü. Hı-hı. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tespiti bence yerinde. Ana kademede bir aksilik yok. Hı-hı. Fakat teşkilatların yeniden kendine getirilmesi ve yeniden bir çeki düzen verilmesi gerekiyor. Bu noktada da bu bir yıllık süreyi iyi kullanacaklar. Neden buna ihtiyacı var AK Parti'nin? Sadece teşkilat değişikliği peki yeterli olur mu? Hı hı. 2019 seçimlerine çok kısa bir süre var aslına bakarsan. Sadece teşkilat değişikliği yeterli olmayacak. Çünkü büyük bir dönüşüm, değişim bekliyor insanlar. AK Parti tabanı da beklenti, hı hı, içerisinde. Kimden bekliyor bunu? Recep Tayyip Erdoğan'dan. Hı hı. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın bugüne kadarki Türk siyasetindeki fenomen ya da en önemli marka olmasının arkasında yatan sebeplerden bir tanesi de hem bu reformist kişiliği, AK Parti bugün devrimcidir dedi. Bu devrimleri lokomotif olarak öne çıkartan ve taşıyan kişi olması, hem de bunların takipçisi olması. Her noktada takipçiliği çok önemli. O takipçiliği işte defalarca toplantıları izledik. Birileri konuşur, başbakan kendi, cumhurbaşkanı kendi not alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir ajandası var. Hı hı. Verdiği işleri takip ediyor ve bu noktaya getirildi. Şimdi 2019'a kısa bir süre kala Sadece teşkilatlarda değişiklik yapması yetmeyecek. MYK'da da değişiklik yapıldı parti yönetiminde ama sınırlı sayıda kaldı. Kabinede de ben bir değişiklik bekliyorum. Az önce programdan hemen önce konuşuyorduk seninle. Bu hafta içerisinde kabinede de bir revizyon olması ihtimali yüksek. 4-5 kişi belki 6 olabilir kaydırmalarla. Sınırlı da olsa bir değişiklikten bahsediliyor. Artık zorunlu hale geldi. Çünkü bürokrasi Ankara'da durdu. Hiçbir bakanlık çalışmıyor. Bu beklenti, bakan değişimi beklentisi nedeniyle devlette çarklar durdu. Bunu herkes görüyor. Başbakanın da bu noktada istekli olduğunu biliyoruz. Yani bu hafta sonuna kadar muhtemelen Cuma günü bir kabine değişikliği de yaşanır. Ondan sonra Erdoğan tam anlamıyla gaza basacak. Peki neden sınırlı kaldı diye soracak olursak, ben kendimce şöyle bir şey düşünüyorum. Hem ana kademeye güveni devam ediyor, hem de getirdiği insanların çalışma tarzını biliyor. Yeni birilerini getirip denemek yerine mevcut yöneticilerle, mevcut çalışma arkadaşlarıyla, pek çoğu refik olarak tanımlar, yol arkadaşı olarak tanımlıyorlar zaten kendilerini. Onları daha da koşturarak AK Parti'nin bugünkü çıtayı daha yukarı taşıma iradesini göstereceğini düşünüyorum. Yani genç, tecrübesiz yenileri getirmek yerine deneyimli isimlerle 2019'a kadar gitmek, AK Parti'nin bu dinamik reformist kişiliğini öne çıkartarak, ondan sonra belki bir değişim dönüşüm yapılacaksa asıl Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi tam anlamıyla uygulanmaya başlandığı andan itibaren tamamen belki MYK'yı da kabineyi de zaten otomatik değiştirecek 2019'dan sonra.
Zaten kabine diye, hükümet diye bir şey kalmayacak.
Kalmayacak yani. Dolayısıyla kendisi seçecek. Yani ben asıl değişimi 2019'a bıraktı diye tahmin ediyorum ama mevcut performansını bildiği, neler yapabileceklerini bildiği arkadaşlarıyla bu netameli süreçte, çünkü Türkiye'ye dönük oyunlarda bitmeyecek. Bu netameli süreçte, zorlu süreçte 2019'a kadar tanıdığı bildiği insanlarla devam etmek noktasında bir tercih kullandı diye düşünüyorum Cumhurbaşkanı için.
Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın günler sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmesi ve AK Parti grup toplantısına katılması da ilklerin yaşanmasına neden oldu.
Büyük coşku vardı.
Büyük bir coşku vardı. Büyük bir kalabalık vardı. AK Partili eski yeni bütün milletvekilleri grup toplantısındaydı.
Bir gerginlik olmuş orada, biliyor musun?
Öncesinde de bir gerginlik yaşanmış, evet. Ama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Genel Başkanı olarak AK Parti'nin başına geçmesi bile AK Parti'ye bir ivme ve hareket kazandırdı. Tabii bunu önümüzdeki günlerde daha da farkını göreceğiz. AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan siyasette daha da etkin bir hale gelecek. Zaten etkindi. Ama siyasi figür olarak da daha da etkin hale gelecek. Muhtemelen sık sık grup toplantılarına katılacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genel Başkanı olarak. MKYK toplantılarına, MYK toplantılarına başkanlık edecek. Ama olmadığı zamanlarda da Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Vekili çünkü şu anda yeni bir makam ihdas edildi ve Genel Başkan Vekilliğine de Binali Yıldırım getirildi. Bugünkü konuşmasında da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım'la ilgili güzel ifadeler kullandı. Dikkatini çekti mi bilmiyorum.
Evet. Teşekkür ettim.
Bu zorlu süreci atlatılmasında Başbakan Binali Yıldırım'ın önemli rolü olduğunu ifade etti. Ve Binali Yıldırım kardeşime teşekkür ediyorum diye de kendisini onore etti. Tabii bundan sonraki süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olarak görevleri olduğu için belki çok sık AK Parti grup toplantılarına, genel merkezdeki çalışmalara katılamayacak ama orayı da çok ihmal etmeyecek. En azından mesela ben 15 günde bir grup toplantısına katılmasını bekliyorum, her hafta katılamasa bile.
Yani kesin katılır. Hı hı. Ayda bir iki defa mutlaka bir şey de olur yani.
Mutlaka olacak. Tabii ama Cumhurbaşkanı olarak dış seyahatleri ya da yabancı konukları olduğu zaman katılamayabilir ama sık sık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı AK Parti Genel Başkanı olarak AK Parti grup salonunda göreceğiz ve konuşma yapacak, haftalık değerlendirmeler yapacaktır diye tahmin ediyorum ben. Tabii AK Parti'deki bu değişim 2019 seçimleri çok önemli. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan da bugün ona işaret etti. 2019 seçimlerine çok iyi hazırlanılması gerektiğini, özellikle bu Ramazan ayının ve Ramazan Bayramı'nın ondan sonra gelen yaz tatilinin AK Parti milletvekilleri tarafından çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Çünkü Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildiği için artık %20 ile %30 ile %40 ile hatta %49 ile seçim kazanmak mümkün değil. Seçimleri kazanmak için %50 artı birin oyunu almak gerekiyor. Ve bunun için de çok çalışmak gerekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti kadroları da bunun farkında. Ve bunun startını da kongrenin ardından bugünkü grup konuşmasıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi diyebiliriz.
Kesinlikle öyle. Yani kendi iddiasını yeniden yükseltti. Geçen hafta da burada konuştuk. Parlamenter sistem olsa AK Parti'nin ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaten Cumhurbaşkanı olmuş. Türkiye Devleti'nde, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde daha ötesinde bir şey var mı? Makam var mı? Yok. Rahmetli Demirel demişti ki kimsenin reddedemeyeceği bir makam. Cumhurbaşkanı Erdoğan buraya gelmiş. Dolayısıyla kendini riske ederek Cumhurbaşkanlığı sistemini getirdi. Şimdi belki seçim olacak yani. Herkes böyle çantada keklik gibi görüyor olabilir ama seçileceğinin bir garantisi yok.
Evet.
Karşısına farklı bir rakip çıkabilir, başka bir şey olabilir. Dolayısıyla zaten AK Parti iktidarı garantilemişken, durup dururken niye kendini riske etti? Evet. Demek ki burada bir kişisel ikbal, kişisel bir beklenti durumu söz konusu değil yani. Muhalefetin söylediği gibi tek adamlık falan da söz konusu değil. Ülkenin bekası için böyle bir sistem değişikliğine gidildi. Dünyada da baktığın zaman son dönemde öne çıkan isimler çok çok farklı. Şimdi İngiltere Brexit'le Avrupa Birliği'nden ayrılıyor. Amerika'da Trump gibi farklı bir lider seçildi. Her ne kadar şimdi Pentagon onu biraz daha kendi etkisine aldıysa da. Rusya'da Putin var. Çin başka bir noktada zaten. Yani uluslararası işbirliklerinin, uluslararası kuruluşların dönemi sanki biraz geride kalıyor. Biraz daha böyle lider siyaseti yapan, kendi milli değerlerini öne çıkartan isimlerin dünya genelinde popüler olduğunu ve bundan sonraki siyasetin öyle şekilleneceğini görüyoruz. Bu noktada da Tayyip Erdoğan Türkiye için bir şans. Almanya'ya tavır koyabilir miydi bir başkası? Yani bugüne kadar çok sayıda başbakanımız, cumhurbaşkanımız oldu. Hiçbir zaman Almanya'ya şunu diyebildik mi biz? Siz bize vermezseniz biz de size buradaki tutukları vermeyiz. Demek denmedi. AK Parti döneminin ilk başlarında bile denmedi. Şimdi sonrasında geldi bu noktaya Türkiye'de. Bugün diyor ki Almanya incirlikten gidebilir. İsterseniz gidin. Yani bizim umurumuzda değil diyoruz. Almanya gibi dış ticaret hacmi olarak 259 milyar dolar dış ticaret fazlası vermiş bir ekonomik deve Türkiye tek başına kafa tutuyor. Şimdi Türkiye'de dünyada dengeler yeniden kuruluyor. Türkiye'de buna ayak uyduruyor. Bundan sonraki pozisyonunu ona göre belirleyecek. Tayyip Erdoğan da bu noktada Türkiye için büyük bir şans. Çünkü ülkenin son 15 yılını ve yakın siyasi tarihini çok iyi biliyor. Ama geleceğe dönük adımları da bununla beraber planlayacaklar. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde de bunun için geçildi. Fakat büyük bir risk var. Bundan sonra gaza basması lazım. Türkiye'yi orta vadeli ekonomik, orta vadeli o 10 bin dolar sarmalından kurtulacak yeni bir takım adımların atılması lazım. Dolayısıyla bugün bir milat oldu. Dediğim gibi ilklerle çok çok karşılaştığımız bir şey değil. 1960'dan sonra ilk defa partili bir cumhurbaşkanı geldi mecliste konuşma yaptı. Ve akabinde de kabine değişikliğini bekliyoruz. Ama bundan sonrası daha farklı şekilde devam edecek. Çünkü 2019'a kadar Türkiye her ne kadar mücadelesini sürdürse de karşı taraftakiler de duracak gibi görünmüyor. Mesela FETÖ.
Evet.
Şimdi yargılamalar bizim konumuz. Oraya geçer miyiz bilmiyorum.
Yargılamalara geçelim. Hatta şeye de geçelim. Şu Meclis Araştırma Komisyonu'nun açıkladığı darbe raporu var. O da önemli bence. Sincan'da devam eden darbe yargılamalar var. İstanbul'da da devam ediyor. Onu da konuşalım. Ama öncesinde ben telefon numaralarımızı hatırlatmak istiyorum. Değerli dinleyiciler, telefon numaralarımız +90 312 463 34 19 ve +90 312 463 34 21. Soru, görüş ve önerileriniz için telefonlarınızı bekliyoruz. Evet Fatih Atik, Darbe Araştırma Komisyonu raporu açıklandı. Raporda çok önemli bilgiler var. Bugün de Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın Darbe Araştırma Komisyonu'na gönderdiği cevaplar kamuoyuna yansıdı. Bu cevaplarda da önemli ifadeler var, önemli bilgiler var. Tüm bunları konuşalım.
Cumhurbaşkanının konuşmasında en önemli konu FETÖ ve PKK ile mücadeleydi. Evet. PKK ile mücadeleyi fiilen yapıyorlar zaten. Yani askerlerimize, polislerimize Allah kuvvet versin. Yani her geçen gün daha da fazla şekilde bunlara bedelini ödetiyorlar yaptıklarının. Kış şartlarında devam etti operasyonlar, hala da sürüyor. Eskiden operasyon...
Fatih Atik sözünü unutma da bir şey hatırlatmak istiyorum. Biliyorsun Gezi Parkı olayları vardı. Evet. Gezi Parkı olayları sırasında kırmızı fularlı bir kız diye bize yutturulmaya çalışılan bir kadın vardı. Hatta kahraman haline getirilmişti. Gezi Parkı'nda eylem yapanlar, Gezi Parkı'nı destekleyenler tarafından. Kırmızı fularlı kız, kırmızı fularlı kız nasıl polis buna...
Canlı yayınlara çıkarıldı.
Evet, canlı yayınlara çıkarıldı. Nasıl polis buna su sıkar bilmem ne diye günlerce yayınlar yapıldı. Ve bugün sen de görmüşsündür o haberi. Kırmızı fularlı kız Suriye'de, Rakka'da DAEŞ'la girdikleri çatışma sırasında öldürülmüş. Yani bu kırmızı fularlı kız dedikleri kız PKK saflarında DAEŞ'la çatışıyor ve çatışma sırasında öldürülüyor. Tabii Gezi Parkı'nı destekleyen bazı medya organları da büyük bir üzüntü içinde. Yani bir teröristin öldürülmesinden üzüntü duyuyorlar. Gezi Parkı'nın arkasında kimlerin olduğunu da net olarak ortaya koyan destek, bir ifade. Evet.
Gezi'ye destek veriyordu. Hatta CNN Türk Televizyonu'nda bu kızı canlı yayına çıkardılar. Evet, Cüneyt Özdemir çıkarmıştı.
Evet.
O zaman da bir Gezi Parkı'na destek veriyor diye çıkardığı o kırmızı fularlı kız yine PKK'nın kamplarından falan bahsediyordu.
Evet.
Yani o gün demokrasi mücadelesi diye sattıkları, pazarladıkları Gezi eylemleri aslında Türkiye Cumhuriyeti için, devleti için bir kalkışmaydı.
İlk bence uluslararası bir kalkışma operasyon hareketiydi. Türkiye Cumhuriyeti devletine ve AK Parti hükümetine ve Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ilk uluslararası kalkışma hareketi Gezi Parkı'ydı bence. Daha sonra bunun arkası geldi zaten. 17-25 Aralık oldu, 15 Temmuz oldu. Arkası kesilmedi ve bundan sonra da kesilmeyecek bence.
Bugün işte o kahraman yaptıkları terörist hain,
evet,
gidip PKK saflarında Rakka'da savaşıyor.
Evet.
Kime karşı savaşıyor, kimin için savaşıyor, hangi değerler için savaşıyor bilmiyorum ama evet. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yanında yer almadığı açık evet. Yani. Türkiye'nin terörist ilan ettiği bir örgütün içinde yer alıyorsun. Ve bu kişiyi sen Gezi Parkı'nda kahraman diye yutturuyorsun.
Evet.
Yani ailesine sabır diliyorum ben gerçekten. Evet. Böyle bir çocuktan nasıl hissediyorlar kendilerini bilemiyorum ama yani bunu ekranlarda pazarlayanların da utanması lazım evet. Bence. Şimdi oradan devamla Gezi Parkı ile ilgili ben de bir cümle söyleyeyim. Orada çadırları yaktıran, ondan sonra aşırı derecede bir tane kırmızılı kadın vardı. Onun gözüne biber gazı sıktıran ve diğer göstericilere aşırı şiddet uygulayan polis müdürlerinin hepsinden de baylok çıktığını öğrendik. Gazeteciler bunları yazıyorlar.
Evet.
Hepsinin FETÖ'cü olduğu ortaya çıktı. Yani bilerek, isteyerek Gezi Parkı'nı provoke ettikleri bir kere daha ortaya çıktı yani. Şimdi o üç polis müdürünün üçü de görevden uzaklaştırıldı. Cezaevindeler yanlış hatırlamıyorsam ve hepsinden de baylok çıktı. Ve özellikle hükümet zor durumda kalsın diye bunu yaptık ifadeleri de gazetelere yansıdı.
Evet.
Gezi Parkı'nın nelere karşılık geldiğini görmüş olduk yani neyi amaçladığını. Şimdi 2019'a gelelim. Oradan başlamıştık. Gezi ile başladılar. 17-25'te devam ettiler. 15 Temmuz darbesiyle final yapmak istiyorlardı.
Evet.
Buna Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve Cumhurbaşkanı önderliğinde hepimiz engel oldu. İnsanlarımız. Ama bunlar 2019'a kadar duracaklar mı? Şimdi 2019 büyük bir şey. Referandum önemli bir kılma noktası ve geçişti. Alman devletinin nasıl propaganda yaptığını biliyorsun. Hayır kışkısın diye. 2019'a kadar da ben bu terör örgütlerinin rahat duracağına inanmıyorum. PKK'sıyla, FETÖ'süyle Recep Tayyip Erdoğan kazanmasın. Ya da milli, yerli ve milli olan insanlar kazanmasın diye aynı propagandayı yapacaklardır. Dolayısıyla Türkiye'nin hem PKK'yla mücadelesi hem de FETÖ'yle mücadelesi devam edecek. Bugünkü yargılamalarda da dinliyoruz.
Bugünkü yargılamalarda ortaya çıkan ifadeler tam bir felaket, tam bir fecaat yani. Çünkü Sincan'daki işte o Anadava'daki sanıkların, şüphelilerin, darbeci hainlerin ifadelerini dinliyoruz. Sanki onlar hiçbir darbeden haberleri yokmuş. Darbeyi sanki cinler yapmış. Bunlar orada öylesine dolaşıyormuş, geziniyormuş gibi Genelkurmay koridorlarında hiçbir şeyden haberleri yokmuş gibi profesyonelce yalan söylüyorlar. suçu birbirlerine atmaya çalışıyorlar. Birbirlerini gammazlamaya çalışıyorlar. Ya bir tanesi de çıkıp erkekçe demedi ki, kardeşim biz darbe yapmaya kalkıştık. Biz FETÖ adına darbe yapmaya kalkıştık. Ama başarısız olduk. Bir tane erkek adam çıkıp demedi bunu yani.
Ya görüntüleri inkar ediyorlar.
Evet, görüntüleri inkar ediyor. Yani adam selam vermiş orada şeye, Kemal Batmaz'a ya da
o var, Kemal Batmaz.
Kemal Batmaz'a selam yani, vermiş.
FETÖ'nün imamına.
Adam verdiği o selamı inkar ediyor. Ben diyor ki ona selam vermedim. Ya görüntüler var. Adam parmak izini inkar ediyor. Ya parmak izi bulunmuş şeyde. Kemal Batmaz galiba. Parmak izi bulunmuş. Diyor ki o parmak izi bana ait değil diyor. Akıncı üstünde parmak izi bulunmuş. O parmak izi bana ait diyor. Ya senin parmak izin işte. Ortaya çıkmış. Niye inkar
ediyor? Öyle bir şey olabilir mi ya? Genelkurmay başkanını gözaltına alıyorsun. Ellerini bağlıyorsun. Ağzını bağlıyorsun. Boynuna ip takıyorsun. Sonra da mahkemede diyorsun ki bana emir verdi komutanlar. Ben DAEŞ baskınına karşı genelkurmayı korumaya gittim.
Ya milletin yani, aklıyla resmen dalga geçiyorlar.
Yani bunlar utanmazlar.
Milletin aklıyla alay ediyorlar ama bunlar milleti aptal yerine koyuyorlar. Ama milletimiz aptal değil. Millet bunları yemiyor. Millet bunların gerçek yüzünü biliyor. Ve onların oynamak istediği oyunları da milletimiz çok iyi görüyor. Şu anda bir oyun oynuyorlar. Ne oyunu oynuyorlar? Biliyorsun FETÖ terör örgütü lideri Fethullah Gülen 15 Temmuz darbesinin ardından yabancı basına yaptığı açıklamalarda ne dedi? Dedi ki bu bir darbe tiyatrosudur. Bu bir film senaryosu gibi gözüküyor dedi. Bugün aynı ifadeleri Sincan'da yargılanan o FETÖ'cü generaller de söylüyorlar. Bir tiyatroydu bu
diyorlar.
İfadesini kullanıyorlar. FETÖ bunlara talimat vermiş. Darbenin tiyatro olduğunu ispat etmeliyiz. Bu nedenle ifadelerinizi ona göre verin mahkemede. Darbenin bir oyun olduğunu, bir senaryo olduğunu ispatlayacak şekilde kafaları karıştıracak ifadeler verin tarzında talimatları var. Ve şu anda buna oynuyorlar, oyun oynuyorlar resmen. Ama millet bunu oyunu yemeyecek. Türk yargısı da bu oyunu yemeyecektir. Bunu bilmelerinde fayda var.
İlk ifadelerini biliyorsun. Onlar da hem savcı eşliğinde alınan ifadelerdi.
Evet.
O yaver ne demişti? Hı-hı. Ben Genelkurmay Başkanı'nı dinledim. Hı-hı. Ben FETÖ'cüyüm. Bana şöyle şöyle talimatlar getirildi. Bütün Genelkurmay Başkanları'nı dinledik diye açıklama evet. yapmıştı. Öbürü benzer şeyi söylemişti. Hatta Hakan Evrim denen subay itirafta bulunmuştu. Ben Fethullah Gülen'i arattırayım, sizinle görüştüreyim diye ifadeleri var. Genelkurmay Başkanı'nın da kayıtlara geçmiş. Beni Fethullah Gülen'le görüştürmek istediler diye beyanları var. Tüm bunlar savcılar tarafından alındı. Bugün de Mehmet Dişli vardı mesela.
Evet.
AK Partili bir siyasetçi, şimdi olan Şaban Dişli'nin kardeşi. O parti yönetiminden ayrıldı. Mehmet Dişli de bugün hakim karşısına çıktı. Diyor ki, Genelkurmay Başkanı beni yanlış anlamış o gece. Böyle bir şey söylenir mi? Genelkurmay Başkanı'nı ikna etmeye görevini sen üstlenmişsin. Belli ki itiraf da etmişsin bunu daha sonra. Gelmişsin yapmayın etmeyin bunun başına geçin demişsin. Genelkurmay Başkanı reddedince de şimdi bugün plağı tersine çeviriyorsun. Böyle bir şey olamaz yani. Bu kadar yüzsüzlük olunmaz. Şimdi ve bu... şu var. Herkesi alıyorlar. Bütün komutanları gözaltına alıyorlar. Bir tek bu Mehmet Dişli ile İlhan Talı'yı almıyorlar. Nedense. Yani onlar DAEŞ'ten korunmuyor demek ki. DAEŞ onlara zarar vermeyecek demek ki. Yani bunlar bu tiyatroyu oynamaya devam etsinler. Asıl şimdi bugün tiyatro oynuyorlar işte. Yani 15 Temmuz bir tiyatro değildi.
Evet.
Ama bugünkü yargılamalarda gösterdikleri tavırla çok iyi oyuncu, kaypak olduklarını bir kere daha görüyoruz. Dedin çok doğru. Bunların hepsi ömür boyu ceza alacaklar. Allah'ın izniyle.
Ben zaten yani bunların suçları sabit. Görüntüler ortada. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, Genelkurmay Başkanlığı'nın, Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün nasıl bombalandığına ilişkin bütün görüntüler ortada. Ses kayıtları ortada. Helikopterlerde F-16'lara nasıl talimat verildiğine ilişkin bütün görüntüler, ses kayıtları ortada. Bunları inkar edemezler. Ne kadar inkar ederlerse etsinler. Bunlar
sabit.
Kesin evet. delildir yani. Darbeye karıştıklarına ilişkin kesin delildir. Ve darbeyi yapanların cezası da ömür boyu müebbet hapistir. Bunlar çok iyi biliyorlar. Ama nasıl kurtarabiliriz hesabı yapmıyorlar aslında. Bunlar kurtarılamayacaklarını da biliyorlar.
Kafaları
karıştırmak istiyorlar ve özellikle uluslararası camiaya darbenin bir senaryo olduğu tezini ispat etmek için bu tür oyunlar oynuyorlar ama boşuna oynuyorlar. Bugün bir de Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi Araştırma Komisyonu Başkanlığı'na gönderdiği cevaplar var. 8 sayfalık bu cevaplar. Ve bu cevaplarda da önemli bilgiler var.
İstersen birkaç cümlesini oku.
Birkaç cümlesini okumadan önce şu tartışma yapılıyor biliyorsun kamuoyunda. Bu darbeden önce MİT'e giden bir binbaşı var. O binbaşının ifadesi bir gazetede yayınlandı. ve bu gazetede yayınlanmasından sonra bazı çevreler tarafından şöyle bir tezvirat yapılmaya çalışılıyor. MIT'in darbe olacağından haberi vardı ama bu darbeyi önlemek için gerekli tedbirleri almadı şeklinde tezviratlar yapılıyor. Özellikle bir medya grubu tarafından yapılıyor bu ve FETÖ'cüler tarafından yapılıyor. Ama bunların tezviratlarının ne kadar yalan olduğu 15 Temmuz'da ispatlandı. Çünkü MIT'e bu ihbarın yapılmasından sonra MIT Genelkurmay'a bilgi veriyor. Genelkurmay'a bilgi verilmesinin ardından Genelkurmay Başkanlığı'nın talimatıyla bütün askeri birliklerde tedbirler alınıyor. Bugün Genelkurmay Başkanı komisyona gönderdiği ifadede de bununla ilgili bütün bilgileri paylaşıyor. Uçuşa yasak bölge ilan ettiğini, havadaki bütün uçakların ve helikopterlerin inmesi talimatı verdiğini, hatta orada rakam da veriyor, 33 tane uçak ve helikopterin hemen havadan indirildiğini ifade ediyor. Yani MIT'e bu ihbarın yapılmasının ardından MIT bu bilgiyi Genelkurmay ile paylaşıyor ve MIT ile Genelkurmay arasındaki işbirliği halinde bu darbenin önlenmesi yönünde çok önemli adım atılıyor. Eğer bu binbaşı MIT'e gidip bu darbeyi ihbar etmemiş olsaydı belki de biz şu anda burada bu programı yapamıyor olacaktık. Belki. MIT ile Genelkurmay Başkanlığı gereken adımları atmasaydı, gereken tedbirleri almasaydı 15 Temmuz darbesi belki de başarıya ulaşacaktı. Ama MIT'in ve Genelkurmay'ın harekete geçmesiyle, harekete geçmesiyle darbeciler darbe saatini erken alıyorlar ve bu darbede başarıya ulaşmadan milletimiz tarafından önleniyor. Yani burada MIT'e ve Genelkurmay Başkanlığı'na yönelik eleştirilerin hiçbir haklı tarafı yoktur.
Tabii o tedbirler alınmasa, hı-hı, yani mesela Ankara'da zırhlı birliklerin kesinlikle dışarı çıkarılmayacağı talimatını veriyor.
Evet.
Hiçbir hava aracının uçmayacağı talimatını veriyor. Hava sahasını komple kapatıyorlar bütün askeri uçuşlara. Hı hı. Ama buna rağmen uçuşlar başlayınca, tabii bu tedbirleri görünce MIT Müsteşarı'nın Genelkurmay'a gelişini falan görünce, onu haber veren de iki gün önce ifade veren tutuklu askerlerden bir tanesi İlhan Talu. Hı. Ve bugün ifade vermesi beklenen Mehmet Partigöç denen adamdı. Bunlar tabii Genelkurmay karargahında görev yapıyorlar. MIT Müsteşarı'nın orada olduğunu görüyorlar. Ve ardından bu emirleri fark edince de, hı hı, üçte planladıkları darbeyi, evet, erkene çekiyorlar. Yani o binbaşı büyük hizmet etmiş.
Evet. Türk milletine. Bir de orada tartışılan bir şey var Fatih Atik, sen de biliyorsun. Deniyor ki işte o MIT'e giden binbaşı darbe olacağı yönünde ihbarda bulunduğu iddiası var. Bu soru Genelkurmay Başkanı'na da soruluyor. Deniyor ki MIT'ten size ulaşan istihbarat bir darbe girişimi kuşkusu yönünde mi yoksa MIT'e yapılacak bir operasyon şeklinde miydi? Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar Meclis Darbe Komisyonu'na verdiği cevapta diyor ki bu soruya ilişkin açıklama cevap verildiği üzere MIT'ten gelen istihbaratta darbe söz konusu olmayıp MIT müsteşarına karşı yapılacağı iddia edilen bir operasyonla ilgiliydi. Ancak son zamanlarda adam kaçırma, suikast gibi bazı kişilere operasyon yapılacağı hakkında duyumlar alınmaktaydı. Bu duyumlarla ihbar konusu olay birlikte değerlendirildiğinde daha büyük bir planlama olabileceği şüphesiyle yukarıda belirtilen tedbirler alınmıştır diyor. Yani burada Genelkurmay Başkanı da MIT'e yapılan ihbarda darbe olacağına yönelik bir ihbar olmadığını, yani sadece MIT müsteşarına yönelik bir operasyon olacağı ihbarı olduğunu ifade etmiş.
Mesela olarak biraz daha genişletebilirlermiş mesela. Yani zırhlı birliklerle ilgili emir,
evet,
sadece Ankara zırhlı birliklerini kapsıyor.
Hı-hı.
Ankara'daki tümen merkez komutanı Metin Gürak Paşa'ya talimat veriyor. Ankara'daki, evet, hiçbir zırhlı araç yerinden kımıldamasın diye. Ama, hı-hı, bu emri mesela tüm Türkiye'ye yaysa İstanbul'daki birlikler de belki çıkmayacak.
Hı-hı.
Anlıyor musun? Evet. Yani biraz aslında orada şey var. Sadece onlar da biraz lokal düşünmüş. Yani uçak, Diyarbakır'dan kalkan uçak Ankara'yı da vurabilir belki gerekçesiyle. Tüm hava sahasını kapatıyorlar ama, evet, zırhlı birliklerin hareketlenmesi açısından sadece Ankara'yı düşünmüşler.
Hı-hı.
İstanbul'daki 1. Ordu'ya falan aynı talimatlar gitti mi bilmiyorum. Gitse belki o köprüler de kapatılmayacak. Hı-hı. Darbecilerin bütün planı alt üst olacak yani.
Evet, evet.
Bazı birlikler uyacak, bazı birlikler uyumayacak falan. Hı-hı. Dolayısıyla Türkiye'nin genelinde zaten çok harekete geçemediler ama belki İstanbul'da da bu kadar şehit verilmezdi.
Evet.
Yani öyle bir tedbirde alınmış olsaydı. Bu hafta da programın sonuna geldik Bilal Çetin. Satır arası programından hepinize iyi haftalar diliyoruz. Haftaya yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Satır Arası.